Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bu hafta da sizlerle Hacegan'dan Mektuplar programıyla karşınızdayız. Geçen hafta zikirle ilgili çok güzel iki kısa ama öz mektup işlemiştik hocamızla beraber. Hocam, bu hafta da zikirin devamında ne yapabiliriz? Tabii ki akidemiz, doğru bir akide ve salih amel konuları geliyor. Onunla ilgili de Hazret'in çok kısa yine öz bir mektubu var. İnşallah onunla devam edelim hocam.
Buyurun.
Takip edenler için söyleyelim. 1. cilt 94. mektuptan devam ediyoruz. İnsana her şeyden önce gereken şey, fırka-i naciye olan ehli sünnet vel cemaat alimlerinin görüşleri doğrultusunda akideyi düzeltmek ve ikinci olarak da fıkhi hükümlerin gerektirdiği şekilde salih ameller işlemektir.
Hakikaten muhterem dinleyicilerimiz, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektupları eskimez mektuplar. Tarihten günümüze yazılmış mektuplar. Burada özellikle itikadın muhafazası, korunması çok önemli oluyor bizim için. Zira zaman zaman dini hareketlerde, cemaatlerde, dini oluşumlarda akide sapması olabiliyor. Dört dörtlük bir harekete bakıyorsunuz, bir süre sonra itikada zarar verecek. İşte efendim, diğer dinlerin müntesiplerini cennete sokuyorlar. Yani hata yapmaz bir lider imajı çiziyorlar. Yani
taviz veriliyor yere geliyor.
Bu, yani hiçbir zaman bunu kabul edemeyiz. Yani Ehl-i Sünnet inancına göre sadece peygamberler masumdur. Evliyalar ise mahfuzdur. Allah onları korur ama buna rağmen onlar da hata yapabilir. Hata yapılan yerde, hele hele itikadi konularda, hiçbir zaman bu tür yanlış inançlara sapılmaz. İkincisi, fıkhi hükümler dedi. Onlar da açık ve nettir. Hiçbir insan hiçbir fıkhi hükmü, mesela iftira atmak, yalan haber yapmak, ne bileyim insanların özel hayatını dikizlemek, bunları filme çekip yaymak, bunları ne adına olursa olsun, yani İslam adına hiç olmaz da, hiçbir lider, hiçbir kimse bu tür yanlış işleri yani tabilerine emredemez. O yüzden biz elhamdülillah Müslümanların büyük bir avantajı var muhterem dinleyicilerimiz. Diğer dinler sapıtmışlar çünkü onların kitapları tarif edilmiş. Din adamları da Kur'an-ı Kerim'i en çok görüyoruz. Hakikatleri, gerçekleri saklamışlar. Böylece insanlar çok kolayca sapıtıvermiş. Halbuki bizde büyük bir elhamdülillah, Allah'a hamd edelim ki elimizde Kur'an-ı Kerim var. La raybe fih. İçinde hiç şüphe olmayan bir elimizde Allah kelamı var. Zaman zaman rehberler, liderler, efendim işte yöneticiler, idareciler hata yapsa, günah işlese de Allah'ın izniyle biz hiçbir zaman sapıtmayız. Çünkü elimizdeki ölçü sağlam. Ölçümüz güzel yani. O yüzden Rabbimize de hamd ediyoruz. Bu sebeple İmam-ı Malik'in sözünü burada hatırlatmak istiyorum. Ömer Bey, kıymetli dinleyicilerimize. Diyor ki İmam-ı Malik, kim diyor fıkıh öğrenir, sadece fıkıh yeterli kalır da maneviyattan habersiz olursa, tasavvufa, manevi ihsan ilmine, tezkiye ilmine ehemmiyet vermezse, o insan fasık olur. Yani günahkar olur. Bildiği halde yapmaz. Para için, pul için yanlış fetvalar verir gibi bir şey söylüyor. Esas daha tehlikelisi var ikinci cümlesinde. Kim diyor manevi ilimlerle uğraşır da şeriat ilmini öğrenmezse, kelam öğrenmezse, fıkıh öğrenmezse, o insan daha kötü bir şey olur, zındık olur. Ne demek zındık? Müslümanım dediği halde, namaz bile kıldığı halde, oruç bile tuttuğu halde dinden çıkar, farkına varmaz.
Allah muhafaza.
Mesela dese ki benim liderim peygamberdir veya peygamber gibidir, hata yapmaz, ondan, Allah'tan vahyolunan veya ilhamdan başka bir şey çıkmaz demek bile, bunlar hep yanlış itikatlar. Yani tabii hüsnü zanın da bir oranı var, orantısı var. Bunu burada hatırlatmak istiyorum kıymetli dinleyicilerimize. Çünkü bugün maalesef tasavvufun ve diğer cemaatlerin yumuşak karnı bu taassup oluyor. Taassup da zamanla insanın itikadını dahi bozabiliyor. Mesela bu konuda daha önce ben birkaç mektupta paylaşmıştık hatırlarsanız. İmam-ı Rabbani birkaç halifesine mektup yazıyor. Aman sakın ha diyor. Duydum ki diyor, müritler size secde ediyor. Tabii ne secdesi? Saygı secdesi, yani ibadet için olmaz zaten, o küfürdür de. Saygı ile bile bir insanın önünde böyle alnımızı yere koymak, bu bizde mensuhtur yani. İslam'da bu yoktur. Daha önce vardı. Kur'an-ı Kerim'de bir hikaye var değil mi? Hangi peygamber kıssası? Yusuf Aleyhisselam.
Evet.
İnni ra'aytu ahada ashara kevkeben ve şemsa vel kamara li sacidin. 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ederken gördüm diyor. Kardeşleri, annesi ve babası yani. O zamanlar vardı saygı secdesi ama İslamiyet bunu nesketti. ki Allah ile olan ibadete karışmasın diye. Böyle bir şey duydum, sakın onu yapma diyor. Yani bu tasavvufta da geçerli. Tasavvuf dışındaki diğer dini yapılanmalar da geçerli. O yüzden biz Müslümanların uyanık olması gerekiyor. Akıllı olmamız gerekiyor. Başımızdaki Allah'ın izniyle maneviyat erbabı yanlış bir şey emretmez. Olabilir, insanlık hali yanlış anlaşılma da olabilir mesela. Böyle durumlarda yani bir şey örnek vermek istiyorum. Sami Efendi bir gün bir eve giriyor. Bakıyor ki orada bir Allah dostunun ismi ama yanında Ebu Bekir Efendimizin ismi. Veya tam hatırlayamayacağım yani Peygamber Efendimizin ismi sanki biraz aşağıda gibi. Veya Ebu Bekir Efendimizin ismi diğer Allah dostundan hemen düzelttiriyor. En üstte Peygamberimizin ismi olacak. Ondan sonra ashabın, ondan sonra varsa Evliyaullah'ın. Yani siz bir evliyanın ismini hangi evliya olursa olsun bir sahabenin isminin üzerine koyamazsınız. Önüne geçiremezsiniz. Çünkü ashab-ı kiram bütün nuraniyeti peygamberimizden almış. Evliyaullah ashabtan almış yani. Öyle olunca tabii ast üst bunlar çok önemli. Bizim kaynaklarımız Allah'a şükür tasavvufi eserlerimizde. Tabii bugün şunu da söyleyelim muhterem dinleyicilerimize, ifade edelim Ömer Bey. Genelde bu tür sapkınlıklar temeli olmayan, türedi ekiplerde çok oluyor. Yani bir geleneği olan, yani 1000 senelik ta peygamberimize kadar silsesi giden böyle dini yapılanmalarda değil de daha çok ona da olabiliyor şüphesiz. Mesela sünniyken Şii olan tarikatlar var. Sünniyken Şiileşmiş. Bunlar oluyor maalesef ama genelde bu tür sapkınlıklar hiç temeli olmamış. Bir anda bir adam çıkmış ortaya, ben işte şeyhim demiş, liderim demiş, maneviyat büyüğüm demiş falan filan. Etrafına kalabalık toparlamış. Sonra bakıyorsunuz 5-10 sene, 15 sene düzgün gidiliyor. Ondan sonra ne oluyor? Sapıtılıyor. Bu konuda da bir meslevi kıyasını atalım. Bugün tam yeri geldi. Mevlana Hazretleri de hakikaten büyük insan. Mesnevinin ikinci hikayesi. Yani bu hikaye bazı dini liderlerin dini nasıl çarpıttığını bize gösteriyor. Daha çok bu Hristiyanlıktaki onlar Aziz Paul diyorlar. Onun Hristiyanlığı bozması ama tabii bütün zamanlar için geçerli bir hikaye. Hikaye şöyle. Bir Yahudi veziri var. Bu Yahudi veziri çok gaddar. Yahudi devletinde yani İsa Aleyhisselam'dan sonraki herhalde Hicri 2. falan yüzyıldır. Tarihi şeyini tam bilemiyorum şu anda. Mevlana'da tarif verilmiyor çünkü. Bu vezir ne kadar Hristiyan varsa Hristiyanlığa geçen Yahudileri öldürtüyor. Onlara işkence yapıyor ama Hristiyanlık hak din olduğu için o dönem için konuşuyorum. Tabii önüne geçemiyorlar. İnsanlar böyle fevç Hristiyanlığa giriyor. Diyor ki padişah, ya diyor vezirim ne yapacağız? Bunları engel olmak mümkün değil. Bu gidişata. Neredeyse bütün Yahudiler bu gidişte Hristiyan olacak, ne yapalım derken o cıfıt vezir diyor Mevlana çok kötü bir plan proje yapıyor. Padişahım diyor ben bu işi bitiririm. Ama diyor siz diyor benim bu planıma uyacaksınız. Nedir planın diyor? Siz diyor şöyle bir halka işte ferman ve ilan edeceksiniz ki benim çok sevdiğim en yakın vezirim bile maalesef gizli bir Hristiyanmış. Yıllarca yanımda böyle Hristiyan olarak gelmiş, anlayamamışım. Şimdi yakaladım onu. Ben bu adamı öldürteceğim, asacağım. Elini ayağını kestireceğim ceza olarak diye siz diyor ilan edin. Kalabalıklar toplasın böyle sarayın önüne, o büyük meydana. Sonra diyor benim burnumu kesin, elimi kesin. Bana zarar verin ama tam öldürecekken de araya şefaatçiler girsin falan filan. Hadi affettim deyip beni Hristiyanların yaşadığı uzak bir diyara sürgüne gönderin diyor. Ben ondan sonra ne yapacağımı bilirim diyor. Arada seninle gizli haberleşiriz diyor. Yine ama diyor sen böyle yapacaksın. Beni düşman ilan edeceksin kendine diyor. Padişah olur diyor. Yani çaresiz çünkü başka çaresi yok. Vezire güvenmekten başka. Hakikaten bu ara böyle bir ilan furyası. İşte efendim benim vezirim Hristiyanmış. Onu öldüreceğim, asacağım, keseceğim. Böyle bir yaygara. O zamanın artık şartları neyse, internet yok, televizyon yok ama demek o zaman da değişik haberleşme araçları var. Hakikaten o gün bir ceza günü geliyor, dar ağacı kuruluyor. Önce işkenceyle efendim dövülerek getiriliyor vezir, eli kesiliyor, burnu kesiliyor. Tam böyle idam edilecekken de araya şefaatçiler giriyor. Aman padişahım etme eyleme, belki Hristiyan olmamıştır, hani hata yapmış olabilirsiniz veya size şunca yıl hizmeti geçti. Zaten yaşlı bir adam. Elini kestiniz, burnunu kestiniz. Gönderin bunu uzak bir yere. Diyor padişah, böyle istemeye kabul ediyormuş gibi rol yaparak bu idareciyi, özür dilerim, bu yani veziri Hristiyanların olduğu uzak bir diyara sürgüne gönderiyor. Tabi düşünebiliyor musunuz? Hristiyanlık için burnunu vermiş, elini vermiş, idama efendim razı olmuş bir vezir Hristiyan arasına gönderilmiş. Tabi etrafın hemen daha gider gitmez bütün Hristiyanlar ona kul köle oluyorlar. Tabi bu ara bu da acayip böyle numaralar yapıyor. Tamamen takva hayatı, züht hayatı, oruçlar, insanlarla böyle fazla görüşmemek, uzlet hayatı falan filan ne devamlı reklam yapılıyor. O kadar çok seviliyor ki artık Hristiyan aleminin en büyük dini lideri oluyor. Kim? Yahudi haham diyelim veya vezir işte neyse. Bu Yahudi vezir bir süre sonra artık herkesin sevgisini kazanınca 11 veya 12 tane orada kabile var. İsmini şimdi hatırlayamayacağım sayısını. Onların liderlerini çağırıyor ayrı ayrı. Önce birinci lidere diyor ki bak diyor ben artık yaşlandım. Yakında ölürüm. Ben ölünce diyor benim halifem, benim vezirim, benim padişahım sensin. Ve diyor Hristiyanlık demek ona bir tomar veriyor böyle. Hristiyanlık demek diyor züht demektir. Dünyayı boş ver. Bak kuşlar böyle aç çıkıyor, tok geliyor falan filan. Ona bir değişik Hristiyanlık tarifi yapıyor. Tamamen zühte, efendim tevekküle, tevazuya, çalışmamaya dayalı bir züht anlayışı öğretiyor ona. Sakın ha diyor başka birisi de vezirim derse, yani benden sonra idarecilik iddia ederse, Hristiyanların lideriyim ben derse çek kılıcı vur. Onu gönderiyor. İkincisini çağırıyor. Başka bir zamanda o karargahına. Diyor ki şimdi diyor ben öleceğim yakında diyor. Ölünce diyor başkaları da liderlik iddia edebilir. Gerçek lider sensin. Ben diyor bütün yetkiyi, vazifeyi sana verdim. Hristiyanlık da diyor başka bir tumar ona yazmış. Hristiyanlık demek çok çalışmak demektir. Çalışkanlık demektir. Tembel temel oturmak Hristiyanlık değildir. Birincisinin tam zıttı bir. Ona da eline kitap veriyor. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi kaç kişi varsa o liderleri hepsini topluyor başına. Hepsine şunu söylüyor. Benden sonra lider sensin. Eğer başkası iddia ederse çek kılıcı vur acıma. Liderlikte diyor ortaklık olmaz. Böylece diğer bütün her şeyi aralarına nifak sokuyor. Adeten verdiği tomarlardaki Hristiyanlık tarifi de hepsi birbirine zıt. Birinde çalışmak iyidir diyor, diğerinde tevekkül diyor. Birinde insanları sevmek lazım diyor, diğerinde kimseye güvenme diyor mesela. Tamamen zıt. Ondan sonra da bu Yahudi veziri kendini bıçaklayıp karnı harakiri yapıp intihar ediyor. Böylece cehennem boyluyor diyor Hazreti Mevlana. Evet. Ama onun ölmesiyle iş bitmiyor. Tabii ondan sonra esas mesele başlıyor. Bütün o Hristiyan kabileleri eline kılıcı alan diğerine saldırıyor. Çünkü dedi ya her o kabilenin reisi ben dedi o vezirin yani Hristiyan büyük alimin sahtekar alimin lideri benim diyerek öne atılıyor. Kelleler uçuşuyor, kanlar dökülüyor. Tabii genelde şarihler bunu şey olarak açıklıyorlar. Paul, Aziz Paul denen hakikaten Hristiyanlığı tahrip etmiştir. Hristiyanlık tevhid dini iken, tesis yok iken bu adam Hristiyanlığa tesisi sokmuştur. Bu adam Hristiyanlığa, Hristiyanlıkta olup da mesela sünnet gibi, domuz eti yememek gibi, yani pek çok şerii biliyorsunuz Hristiyanlar esasında Yahudidir. Hristiyanlık Yahudi aynı dindir. Hazreti Musa'nın dinidir ama evet. Hazreti İsa diyor ki ben diyor yani kanunu yenilemek için geldim. İmha etmek için gelmedim diyor. Şeriatın yani Hazreti Musa'nın getirdiği şeriatı ama bu Paul denen adam hepsini ilga ediyor. Tek kanun var sizin için diyor ey Hristiyanlar. Komşunu sev, Allah'ı sev. Ondan sonra ne yaparsan yap. Bir de İsa'nın diyor Tanrı'nın oğlu olduğuna inan. Ne yaparsan hep bu şekilde Hristiyanı bozan adam bu. Çünkü daha önce çok Hristiyan öldürmüş Yahudi kendisi ama daha sonra bir gün Şam'a giderken ben diyor Şam yolunda ay ışığı altında herhalde kafasına şeytan mı gözüktü yoksa yalan mı söylüyor? Bana diyor işte İsa gözüktü dedi ki sen benim şuysun buysun falan filan. Böyle bir yalancı peygamber yani. Ama tabii bu hikaye çok önemli çünkü Mesnevi'nin ikinci hikayesi. Evet. Hazreti Mevlana'yı andığımız şu günlerde Mevlana'nın büyüklüğünü görmek açısından çok önemli bu. Mevlana öyle dehşet bir gönül ve kafa yapısı var ki Mesnevi okuyanlar Allah'ın izniyle her türlü probleme aynı bizim İmam Rabbani Hazretleri gibi tabi hepsi değişik Allah dostları güzel günleri var. İmam Rabbani Farsça yazmış, nesir yazmış, Mevlana Farsça yazmış, efendim şiir yazmış. Yani tasavvufi kanatlar da her kafaya, her gönle, her zevke hitap edecek kaynaklarımız var. Böylece Mevlana bize şu konuda bilgiyi veriyor. Bir adam diyor, hatta şunu da söylüyor, münafığın diyor sözleri içi samsak dışı helva kaplı bir tatlı gibidir. Yersin, çiğnedikçe tatlıdır önce ama çiğnedikçe acılık, pis koku gelir ama bir türlü anlayamazsın diyor. Münafığın sözleri böyledir. Müminin sözleri insanın gönlüne huzur verir, refah verir. Yüzüne bakarsınız, içiniz aydınlanır.
Allah'ı hatırlatır.
Allah'ı hatırlatır. Diğerinin yüzüne bakarsın, Allah'ı hatırlatmaz. Sözleri de hep böyle karmaşıktır yani. Yani bir hak vardır. Tam hak dersin ama bir yandan da ya bu sözle tam hakikati göremiyorum dersin. İtikadı bozar. İnsanın zamanla alır böyle haramları helal, helalları haram yapar. Yavaş yavaş o ona tabi olan insanların hani kurbağa şeysi deneyi vardır ya.
Evet.
Kurbağanı kurbağaya bir kaba koyuyorlar. Altına ufacık aygaz açıyorlar. Suyun içine tabii o kap. Yani kurbağa bir türlü suyun ısındığını fark edemiyor. Böylece kaynayıp ölüp hayvan helak oluyor. Bir anda sıcak suya atsalar fark edecek. Ufak ufak o su ısındığı için. Şimdi o yüzden muhterem dinleyicilerimiz, zaman zaman bu tasavvufla alakalı, tasavvuf dışındaki cemaatlerle alakalı bize çok böyle sorular geliyor. Biz tasavvuf hocası olduğumuz için. Efendim işte benim liderim şeyim işte her şeyi bilir, yatak odasını bilir yani falan filan, böyle itikadı bozucu olabilir Allah gösterirse, değil mi? Yakup Aleyhisselam'da nitekim Yusuf'un gömleğini daha yola çıkmadan Yusuf'un kokusunu aldı.
Evet.
Ama daha öncesinde de yakınındaki kuyuda olan Yusuf'u fark edemedi yani. Birkaç mil ötedeki kuyuyu, oradaki Yusuf'un acısını hissedemedi. Ama daha sonra Mısır'a gitti. Oraya işte köle oldu Hazreti Yusuf. Onun gömleğinin kokusunu aldı yani. Bu Allah bildirirse olur. İşte bunlar muhterem dinleyicilerimiz. İnsanın itikadını bozan gelişmeler. Bu tür sapık görüşler insan dinden çıkarır. Eğer itikadı yani işte tevhid akidesini bozuyorsa, peygamberliğe zarar veriyorsa mesela. Allah Resulü'nü işinden çıkarıyorsunuz. Ahmet Gümüşhane Hazretleri büyük Allah dostu, sufi ama aynı zamanda kelami eserleri de var. Diyor ki orada bir adam dese ki diyor, ben papazı da severim, imamı da severim. Camiyi de severim, kiliseyi de severim. İşte bugün maalesef bunlar çok popüler sözler. Dinden çıkar diyor. Dinden çıkar. Yani sen papazı, insan olarak biz kimseye nefretimiz yok ama papazlık mesleği itibariyle yani o adam ne yapıyor papaz? Sabah akşam Allah'a üçtür diyor. İsa Tanrı'nın oğludur. Onunla ortaktır diyor. Şimdi bir adam çıkıp babamıza laf etse, devamlı anamızın, babamızın, akrabalarımızın aleyhine yalanlar, iftiralar uydurursa biz o adamı sever miyiz? Yani mahkemeye götürürüz falan filan. Şimdi bu öyle bir mesleği biz sevemeyiz. Yani düşmanlık etmek ayrı. Yanlış anlaşılmasın sözümüz ama biz yani Müslümanlar elhamdülillah dünyadaki en özgür fikir hürriyeti bizde var. Biz Hristiyanlara, Yahudilere, Ehli Kitaba yani inanmadığımız, katılmadığımız düşüncelere hayat hakkı veren bir medeniyetiz. Öyle ki bugün Şam'da, Mısır'da kaç asırlık İslam devleti bunlar? Kiliseler, sinagoglar, efendim manastırlar açıktır. Biz bunlara karşı değiliz. Yani şöyle açılmasına ama onların görüşlerine karşıyız. Onların itikatları, inançlarını kabul etmiyoruz çünkü Rabbimiz kabul etmiyor bir kere. وَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِهُ السَّلَاسَ Kim Allah üçünden biridir derse dinden çıkar, kafir olur diyor Rabbimiz. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, yani bugün iki tehlike var. Birinci tehlike insanların İslam'ın uzaklaşması, İslam'ı ciddiye almaması, yaşamaması. İkinci tehlike de insanların İslamiyet içindeyken fanatizme, böyle taassuba kapılarak Allah hakkında, peygamber hakkında, ahiret hakkında, ne bileyim İslam'ın inancını ilgilendiren konularda yavaş yavaş ayağının kayarak zındıklaşmasıdır. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri bizi bu konuda sık sık hatırlatıyor. Her 3-5 mektuptan bir tanesi ehl-i sünnet vel cemaat akidesi diyor. Bir kısmı ashaba taan ediyor, bir kısmı peygamberleri küçümsüyor, peygamberimizi deklemin dışına çıkarıyor, şunu yapıyor, bir kısmı bazı evliyaları peygamberlerin dahi üstüne çıkarabiliyor, ashabın üstüne çıkarabiliyor. Bütün bunlar ehl-i sünnet vel cemaat akidesine göre kabul edilemez. Allah razı olsun İmam Rabbani Hazretleri tasavvufu alıp getirip şeriatın, İslam'ın tam böyle merkezine koyuyor. Hakikaten şu görüşlere tahminim yani hiçbir İslam alimi herhalde bir eleştiri bulamaz gibi geliyor bana Ömer Bey. Ne dersiniz yani? Ne kadar açık ve net ifadeler.
Kesinlikle hocam. Devamında da çok güzel ifadelerle konuyu özetlemiş zaten Hazret.
Buyurun.
Helalin, haramın, şüphelinin, müstehapların, vaciplerin, sünnetlerin ve farzların hükümlerini öğrendikten ve bu ameli ve itikadi iki kanadı edindikten sonra ilahi yardımda olursa hakikat alemine doğru uçmak mümkün olur. Yani, yoksa o aleme yükselmek imkansızdır.
Yani helalı haram yapmak, haramı helal yapmak değil mesele. Hepsi açık ve net İslamiyet'te. Ulemamız, sülahamız bunlar hep yazmış. Hadislerde, tefsirlerde bunlar var. Tasavvufun derdi helalı helal gibi yaşamak, severek. Haramdan da ateşten kaçar gibi, aslandan kaçar gibi kaçmak. Severek bunları yaşattırmak. Yoksa yani şeyhler veya alimler veya işte muhaddisler, müfessirler bunlar diğer dinlerde olduğu gibi, onu da söyleyeyim. Diğer dinlerde bu olmuş. Hristiyanlık da olmuş, Yahudilik de olmuş. Onların ruhbanları, alimleri pek çok şeyi tahrif etmişler maalesef. Ama bizde bu yok. Bizim derdimiz bu açık ve net olanları güzelce yaşamak, şüpheliden kaçmak tabii. Şüpheli bazı meseleler net olmayı. O yüzden Allah Resulü ne buyuruyor? Şüpheli şeyleri bırak. Kalbine şüphe veren, kalbine efendim böyle rahatsızlık veren işleri bırak. Rahatsızlık vermeyene dön diyor.
Onun için hocam.
La ma yuribike ile me la yuribik diyor.
İtminandan bahsetmiştik tabii. Geçen hafta. O sebeple hakikaten önemli yani. Kalbin bir şeyle tatmin olması demek ki huzur ve sükunetin veya orada doğru akidenin olduğunun bir göstergesi oluyor bizim.
Eyvallah.
Için.
O yüzden biz kıymetli dinleyicilerimize İmam Rabbani'nin bu nasihatlerini bugün paylaşmış olduk. İtikadımızı korumak, düzgün tutmak ve etrafımızda itikadı bozulan kardeşlerimiz varsa da onları böyle güzelce uyarmak gerekiyor. Aman kardeşim bak sen yavaş yavaş mesela işte atıyorum Müslüman kanını helal gören bugün nice gruplar var yani. Bakıyorsunuz sert, acımasız, kalbinde merhameti yok. Yani bir Müslüman ufak bahanesini görsem de kafasını kessem, evet, diye böyle dört gözle bekleyen anlayışlar var sanki günümüzde. Bunları ya kardeş nedir bu şiddet? Nedir bu? Ruhamâ übeynehum. Allah buyuruyor ki onlar birbirlerine acırlar, merhamettirler. Müminler. Bu senin tavırların ne böyle? Hatırlamak lazım. Veya işte efendim itikadı bozulan böyle maalesef konular var. Bu konularda hem kendimiz inşallah sapıtmayalım hem de etrafımızdaki insanların akidesini korumaya gayret edelim. Herhalde mektubu bitirmiş olduk.
Evet Bey. Hocam mektubu bitirdik. Hocam çok güzel hakikaten içeriği müthiş bir konuya geldik. İnsanın sırlarıyla ilgili inşallah oradan devam edelim. Takip eden dinleyicilerimize de hatırlatalım. 1. cilt 95. mektuptayız. Müsaadenizle başlayalım hocam.
Başlığı oku istersen önce. Başlık da çok güzel. İnsanın diyor. Evet.
İnsanın bir kapsamlı nüsha olduğu, kalbinin de camiiyet vasfı üzerine yaratıldığı, bazı şeyhlerin sekir halinde söyledikleri sözlerin tevil şekilleri.
Demek insan öncelikle cami varlık. Bu çok önemli bir mesele. Zaten şunu söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz, şunu paylaşalım Ömer Bey. İnsan ve ruh hakkındaki en güzel harika bilgiler tasavvuf kitaplarındadır. Çünkü insan hakikaten bir muamma, bir sır. Yani bir toprak tarafımız var. Turabi tarafımız var, bir de ruhumuz var. İmam Rabbani gerçi bunu başka yerde açıklıyor detaylı şekilde. Ama sufilere göre toprak ile ruhun birleşmesi, iki zıttın bir araya gelmesi. Yani toprak tamamen dünyaya ait, şehvet var içinde, gadap var, öfke var, kötü hasletlerimiz. Ruhumuz ise nurdan gelmiş, Rabbimizden gelmiş, tamamen yüksek duygular. Rabbimize bizi çekip sürükleyen duygular tarafı var işin içinde. Bu iki acaba zıt nasıl bir araya gelmiş? İşte bu Camiül Ezdad olan Rabbimizin bir harikası, bedi sanatı, ibdası yani. Toprak ile kesafet ile nuraniyeti bir araya getirmiş. Bunları birbirine sevdirmiş. Zaten din de bu toprak ile nur arasındaki, nuraniyet arasındaki ilişkiyi düzenlemek üzere gelmiş. Yani tamamen toprağı inkar edip, turabi tarafımızı inkar edip, beşeriyetimizi inkar ederek yaşamak var. Bir de ikisini dengeli şekilde yürütmek var inşallah. Herhalde öncelikle tabii kendimizi tanımamız lazım ki bugün en büyük sıkıntımız insanlar kendini tanımaz oldular. İlginçtir ki insanlar artık bugün Mars'a gitmeye çalışıyorlar. Değişik galaksilere uzay aracı gönderip oradan haberler elde etmek isterlerken maalesef, evet, kendilerine en yakın varlık olan kendi nefislerinden cahil hale geliyorlar. Nefsin istekleri, şehvetleri iyi midir, kötü müdür, nedir, hangisi lüzumlu, hangisi gereksiz. Bu konularda artık insanlar cahil haldeler bugün. Yani bir reklam çıkıyor, bir moda furyası çıkıyor. Bakıyorsunuz insanlar yırtık pırtık, pantolonla kazakla gezmeye başlıyor. Kardeşim bunun akılla mantıkla ne alakası var? İnsan pantolonu neyi yırtsın? Kışta kıyamette değil mi?
Eyvallah.
Yani soğuk girer, karınca girer, böcek girer. Yani olacak iş değil. Ama bir şey, çünkü insanlar artık robotlaştırılmaya başlanıyor. Kendisini bilmeyen adam düşmana karşı savaşamaz. Önce düşmanı bileceksin, sonra kendi gücünü bileceksin. İşte tasavvuf kitaplarında, eserlerinde bununla alakalı başka yerlerde zor bulacağımız bilgiler var. Niye? Çünkü Sufi oturmuş bir ömür boyu bu konuda tecrübelerini biriktirmiş, yazmış, tefekkür etmiş. Yani nefsi emmare demiş, levvâle demiş, mülhime demiş, mutmainne demiş. Her birinin karakteristiklerini, farklılıklarını ortaya koymaya çalışmış. İnşallah bugün İmam-ı Rabbani'nin insan cami varlıktır, kapsamlı nüshadır. Onunla alakalı bakalım, sözlerini dinleyelim, biz de istifade edelim. Buyurun.
Hocam, konunun başında buyurun, hemen bir şey sorayım. Belki dinleyicilerimizin de aklına gelmiştir. Şimdi ruh bilimi, yani ruhtan da bahseder dedik tasavvuf. Şimdi ruh bilimi veya insan bilimi gibi psikoloji mesela çok söyleniyor günümüzde. Daha bir pozitif bilim noktasında. Bunu şimdi tasavvufla psikoloji gibi onun kapsadığı ilimleri, bilgileri nasıl karşılaştırmak gerekir?
Yani tasavvufa kıyasla psikolojinin bildiği şeyler çok çok azdır. Onlar daha çok, yani bugün Freudian psikoloji çok maalesef gündemde. Ruhu kabul etmeyen, yani ruh yok ama işte insanın üzerinde de bir akıl var, bir beyin, evet, var. Maalesef bakıyorsunuz psikolojik kitaplarına değil mi? İşte Pavlos'un köpekleri diye köpeklerin şartlandırılmasıyla alakalı deneyleri gelip insana uygulamaya çalışıyorlar. Fareler üzerinde deney yapıp, şempanzeler üzerinde deney yapıp, maymunlar üzerinde. Sonra insan da bunlara benzer gibi, evet, diyen ve insanın ruhi tarafını inkar ediyor. Bugün psikolojinin büyük kısmı. Tabii manevi psikolojide bir akım da var. Veyahut dindar psikologlar da var ama genelde baktığımızda nefsi tanımayan, yani diyor ki psikolog aklına ne geliyorsa yap. Kendine ket vurma, set vurma. Böyle hür ol. İstediğin gibi davran ki mutlu olasın. Halbuki ne diyor Hazreti Mevlana? Oğlum diyor, nefsin istediğini yapmak ateşe odun atmak gibidir. Ateşe odun attıkça ne olur? O ateş daha da azar. Yangın daha da büyür, küçülmez. O yüzden tasavvufun tabii, yani bir kere tasavvufun Arapçası ilmün nefs. Evet. Özür dilerim. Psikolojinin Arapçası, evet, ilmün nefs, yani nefis bilimi. Bu nefisle en çok ilgilenen ilim sahası ise tasavvuftur bizim İslami camiada. O yüzden sufilerin tasavvufla alakalı çok derin bilgileri vardır. Tahminim psikologların bu kadar derin bilgi sahibi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü onlar bir kere ruhu kabul etmiyor. Nefsi ruh zannediyorlar. Yani bizim nefsani isteklerimiz var. Toprağımızdan gelen, biraz önce bahsettik ya. Hı hı. Topraktan gelen bir, Hazreti Mevlana buyuruyor ki toprak diyor balçık insanın ayağını böyle bırakmaz. Çeker, içine çeker. Değil mi? Öyle olunca bizi diyor nefsimiz hep toprağa, nefsaniyete, yemeye, içmeye, zevk-ü sefaya çeker. Topraktan biten gıdaları yemeye bizi sevk eder. Ruhumuz ise bizi yükseklere çeker. Şimdi bunun haberi olmuyor genelde. Yani bu materyalist psikologların çoğunun bu tür incelikten haberleri yok. O yüzden bakıyorsunuz ki verdikleri ilaçlara tahminim daha çok hani insanları uyuşturmaya yönelik. Yani insanları tedavi etmiyor belki ama onları narkozluyor sanki. Gerçek tedavi. Tabii ki psikolojide çok büyük saygımız var. Orada hakikaten deneylerle, ilaçlarla pek çok şeyler bulunmuş. Onunla beraber dini terapi, maneviyat terapisi. Mevlana bu konuda, İmam Rabbani, diğer Gazali, Allah dostları. Bizim için bunlar insanı çok iyi tanıyan büyük kimseler. Bunlardan istifade etmek, eserlerini okumak hakikaten çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Allah razı olsun hocam. Bilmek gerekir ki insan cami bir varlıktır. Kainatta parçalar halinde bulunan her şey tek başına insanda vardır. Ancak bu var olma imkan aleminde hakikat yolu ile, vücub mertebesinde ise suret yolu iledir.
Evet. Şimdi insan cami bir varlık deyince, yani insan sadece zıtları değil, kainatta olan her şeyi kendisinde barındırıyor. İnsanda melek de var, insanın içinde firavuni düşünceler var, insanın içinde şehvet var, gadap var. İmam Gazali bunu subu'iyet diyor mesela. Yırtıcı hayvan karakteri var insanda. Allah alem, insanın böyle cami varlık olmasının bir faydası var. Çünkü insan bu alemde hemen hemen her tür varlık katmanıyla haberleşebiliyor. Mesela hayvanlar alemi değil mi? Yani bir aslan mesela karıncayı anlayayım, konuşayım veya bir maymunla anlaşayım diye düşünmez. İnsana bakıyorsunuz. Yani karıncanın hayatını merak ediyor. Arılarla anlaşmaya çalışıyor. Hayvanları terbiye ediyor. Onlarla konuşmaya çalışıyor. Yunusların dilini çözmeye çalışıyor falan filan. Cinlerle iletişime geçiyor yani. İşte meleklerle, şeytanla, değil mi? Hatta şeytana tapanlar var. İlginç bir varlık. Böyle olması gerekiyor. Çünkü insan madem ki bu alemin sultanı, Allah'ın halifesi ise bu alemde, halife de her tür varlık katmanı üzerinde güç sahibi insan demek. Güç sahibi varlık demek. Allah bu gücü bize vermiş. Ha, sıkıntı nedir? Sıkıntı bu güç dengesinde kim az kim üst. Allah bize üstünlük vermiş. Yani bunları sen Allah için kullan demiş. Bugün tam tersine biz onlar tarafından kullanılıyoruz. Yani şehvetimiz, menfaatimiz ayağımızın altında değil, başımızın üstünde. Onlar Allah bize bir sebeple vermiş. İnsan bugün şehvet olmasa, yemek isteği olmasa ölür. Evet. Nitekim acıktığını bilmeyenler var, doyduğunu bilmeyenler var. İkisi çok tehlikeli. Doyduğunuzu bilmezseniz yer çatlarsınız. Acıktığınızı fark etmezseniz bu sefer besinsizlikten ölürsünüz. O yüzden bu dengeyi işte biz tasavvuftan, İslamiyet'ten öğreniyoruz. Tasavvufi eserler bu konuda hakikaten, özellikle ben bunu ruh bilimiyle uğraşan, insanlara manevi rehberlik yapan kardeşlerimize daha çok tavsiyede bulunmak isterim. Burada yani eşsiz hazineler var. Gazali'de var, İmam Rabbani'de var. Hele Mesnevi'de baştan sona ruh bilimiyle ve insanın ruhuyla alakalı güzel tavsiyeler var. Bunları okumak, bilmek, maalesef biz bugün yani güneşi ceketimizin astarında kaybeden bir milletiz. Edebiyatımızda, tarihimizde, yani film senaryolarında o kadar harika malzeme var ki elimizde. Onları bırakıyoruz. Texas Tomics, Cowboy filmleri. Onlara bakıyoruz. Kızılderililer. Yani yerli, ilkel diyor ki. Yani biz demiyoruz yani. Bizim için bütün insanlar mübarektir. Ama hani o filmlerde. Onları seyrediyoruz. Halbuki kendi tarihimizi film yapsak, inanın batılılar bile hayran kalır. Peşimizden koşarlar ama biz kopya filmler yapıyoruz. Ne bileyim. Maalesef. İşte edebiyatımız böyle. Ruh konusunda yani o büyük ruhu tanıyan elinin içi gibi. Ha, şunu da söyleyeyim. Allah-u Teala ruh hakkında nasıl az bilgi verilmiştir diyor. Onu da söyleyeyim. Ama azdan aza fark var. Şimdi yani askeri çalışan bir adamın azıyla Türkiye'nin işte en zengin adamının az dediği şey herhalde çok farklıdır, değil mi? Yani birinin bahşiş verdiğini belki diğeri bir ayda kazanamıyordur. Öyle olunca hani burada Mesnevi hikayesi var. Bir gün farenin birisi devenin yularını ele geçirmiş. Demiş ki ey deve, ben senin padişahınım, düş peşime, sen benim esirimsin. Deve de yani tevazusundan, Allah Resulü buyuruyor, devenin tevazu olduğunu, bir hadis-i şerif var, ben orada gördüm. Yani yanlış anlaşılmasın. Diyor ki Allah Resulü, mümin deve gibidir. Ama hangi manada? Sahibi nereye çöktürürse oraya çöker. Ya burası taş, burası kum, burası çakıl demez. Yani uyumlu insandır. Herkese iyi geçinir. Öyle haram bir şey yoksa tartışma konusu yapmaz manasına söylüyor bunu. Deve de olur diyor. Madem paşa sensin. Evet buyur hadi diyor. Komuta sende, devam et. Az gidip uz gidip biraz sonra ufacık bir dereye rastlıyorlar. Fare diyor ki aman diyor ya, bu okyanus, ben bunu geçemem. Ne olur deve kardeş. Biraz önce ben padişahım diyordu, şimdi deve kardeş oldu. Eğil diyor, sırtına bineyim de beni diyor bu okyanustan geçir. Tabi deve gülüyor. Ya diyor, niye okyanus Allah aşkına? Küçük bir dere diyor. Hatta bak gel ben ölçeyim diyor. Şöyle ayağını sokuyor. Bak diyor, diz boyu bile değil. Benim dizime kadar bile gelmedi deyince fare, ya beni güldürme diyor. Dizden dize fark var. Şimdi farenin ayağı diziyle devenin dizi bir mi? O yüzden diyor, sana göre diyor dere olan bana göre okyanustu deyince, bak diyor fare, haddini bil diyor. Böyle padişahla kalkışma. Şimdi maalesef bugün yani ruh hakkında bilgi az ama bu azın da çoğu Allah-u Alem öncelikle Müslümanlarda. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize ruhu açıklayan, değil mi? Nefsi açıklayan, melekleri, Rabbimizi, peygamberleri açıklayan bilgilerle dolu. Tabi bu bilgileri en çok değerlendirdiği için de bu bilgilerle en çok ilgilenenler sufiler olduğu için İster istemez onlarda müthiş bir bilgi birikimi oluşmuş. Yani evvelden niye Allah aşkına Osmanlı döneminde tekkelerin çok olduğu dönemlerde psikologlar yoktu? Bu tür cinnetler, şunlar bunlar. Şimdi adam cinnet geçiriyor mesela. Bir bakıyorsunuz en makul bir devlet memuru, bir polis veya bir sıradan vatandaş, aman ya Rabbi, bir anla canavar oluyor. Ömründe sinek öldürmemiş, karınca öldürmemiş bir adam, bakıyorsunuz bütün aile fertlerini doğramış. Sonra bir de intihar etmiş. Ya nereden geliyor bu dengesizlikler? Bu aşırı inişler, çıkışlar. Çünkü eskiden İstanbul 300 bin, 500 bin nüfusu varken her bin kişiye bir tekke düşüyordu. Evet. İnsanlar gidiyorlar tekkelerde, zikir çekiyorlar, ferahlıyorlar, musiki dinliyorlar, sema yapıyorlar, devran-ı zikir, kıyam-ı zikir, kuyucu zikir. İnsanlar eve geldiği zaman içinde hiç böyle bir kavga, kin, nefret duyguları kalmıyordu. İnsanlar deşarj oluyor tekkelerde. Bugün maalesef yani insanlar eğlence adına yaptıkları pek çok iş bile insanların ruhunu sıkıyor esasında.
Sürekli doluyorlar hocam.
Televizyona bakıyorlar, vurma, kırma, öldürme, sahtekarlık, gangsterlik. Yani adam eğleniyor esasında ama şuur altında farkına varmadan oradaki sertliği, oradaki efendim haşinliği, gattarlığı özümsüyor esasında, hiç farkında değil. Başka bir ahlaksızlık mesela. Bakıyor filmlerde, dizilerde falan filan ahlaksızlık. O bir hoş gösterildiği için ben de böyle yaşayayım diyor. Bu hayat tarzı güzelmiş diyor. Ama o hayat tarzı, ben her zaman şunu söylüyorum Ömer Bey. Kıymetli dinleyicilerimizle bunu paylaşalım. Hak ve hakikat her zaman Allah'ın bir rahmeti olarak yani maddi açıdan diyorum masrafsızdır. Yani camiye gittiğiniz zaman sizin para istiyorlar mı? Bilet, bilmem yara ettirmek yok. İstediğiniz camiye girip abdestinizi alıp namazınızı kılıyorsunuz. Elhamdülillah. Oruç tutmak parayla değil. Ha bir zekat veriyorsa o da paran varsa zaten.
Evet.
Olmayan onu Allah farz koşmamış ki. Ama bugün dikkat edin. Hangi çeşit haram bir insan işlemek istese hep parayla. İçki içeceksiniz. En pahalı efendim içecek çeşitleri içkiler değil mi? Yani yılına göre bilmem nesine göre dünyanın parası. Uyuşturucu bilmem ne işte diğer o bütün o kötü ahlak, eğlenceler şunlar bunlar. Daha sıraya girerken parayı otomatik kesiyorlar. İçeri giriyorsunuz, içtiğiniz ateş pahası falan filan. Yani Allah-u Teala esasında bize ders olsun diye belki haramları esasında zorlaştırmış bir bakıma. Her ne kadar nefse hoş gelse de hep bir bedel ödüyorsunuz, daha büyük bedel ödüyorsunuz. Ben şunu söylüyorum, hatta bu konuda Fatih Nakşibend Hazretleri'nin de çok güzel bir hikayesi var. Bugün yolda giderken iki kumarbaz görüyor. Kumarbazlar öyle bir kendini kaptırmış ki, birisi diyor ki, evvelden böyle bir kumar çeşidi de varmış. Yani her şeyi kaybettiniz. Diyorsunuz ki oynadığınız insana. Şimdi hiç param kalmadı ama ben hürriyetimi ortaya koyuyorum. Yani bir insan atıyorum. Eskiden kölelik vardı ya. Kaç para yapar? İşte 500 bin TL yapar. Ben işte 300 bin TL karşılığı giriyorum. Eğer kaybedersem yani ne olacak? Sizin köleniz olacağım. Kazanırsam da paramı işte servetimi geri vereceksiniz bana falan filan gibi. Onun samimiyetini görünce ben bu işe ömrümü koyayım deyince onun tabii samimiyet hoşuna gidiyor. Bugün size söyleyeyim. Haram işleyenlerin yani o davalarındaki samimiyetini maalesef çoğu zaman biz dindar olduğumuz iddia eden kesimlerde bunu göremiyoruz. Mesela bir adam içki müptelası. Malını, mülkünü, her şeyini feda ediyor içki yoluna. Ya arkadaş sen bundan ne kazanacaksın? Hiç. Sonu kötü. Sağlık elden gidiyor. Yani cennet cehennem konusunda hiç girmiyorum. Ahiret adam sakat da bu dünyada bile. İçki içerek, eğlenerek, uyuşturucu kullanarak büyük adam olan, büyük filozof olan, büyük din adamı olan, büyük iş adamı olan var mı? Gösterin bir tane varsa ziyaretine gidelim de öğrenelim nasıl olduğunu. Yok. Hepsinin sonu sefalet. Evet. Sokaklarda yani kış gününde böyle parklarda ölüp gitmek neticesi yani bu işin. Ama buna rağmen kumarbaza bakıyorsun bütün servetini kumar şeyinden geçirmiş masasından. Sarhoşa bakıyorsun bütün sermayesini, servetini veya bir kadına aşık olmuş birisi her şeyini feda etmiş. Ama biz Allah'a talibiz, ahirete talibiz. Maalesef fedakarlıklarımız çok daha sınırlı. Kendimizi ortaya koymuyoruz. Bir kısmımız biraz malımızı ortaya koyuyoruz. Biraz vaktimizi veriyoruz ama tam olarak kendimizi veremiyoruz. İşte tasavvuf bunu bize yapmanın yollarını gösteriyor elhamdülillah. O yüzden bu tür eserleri çok okumakta fayda var. Buyurun.
Bu camiiyet insan kalbi için sabittir. Çünkü insanın bütününde olan her şey kalpte tek olarak vardır. Bu yüzden ona el-hakikatül camia yani kapsayıcı hakikat denir. Bu camiiyet durumundan hareketle meşayihten bazıları kalbin genişliğinden söz ederek şöyle demiştir.
Onu da okuyalım evet. Nasılmış bakalım kalbin genişliği?
Şayet arş ve içindekiler Arif'in kalbinin bir köşesine konulsa Arif bunu hiçbir şekilde hissetmez.
Yani şu fizik alemi, şu kainat Arif'in kalbine sokulsa Arif'in kalbi o kadar geniş ve büyüktür ki fark edilmez. Hatta burada gelecek herhalde belki biraz sonra çöle atılan Değil mi? Bir halka yüzük gibidir. Düşün ki kocaman bir Sina çölü değil mi? Uçsuz bucaksız bir çöl. Oraya bir tane demir halka atsanız kim fark eder? İşte burada mesele şu. Bizim ruhumuz çok büyük. Muazzam ruhumuz var. Kapasitemiz, imkanımız çok çok büyük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'taki yani biliyorsunuz ilk defa şeyi gördüğünde bayılmıştı Peygamber Efendimiz. Haşmetinden dolayı Cebrail'in o kanatları yerle göğü kaplamıştı. Onu gördüğü halde bayılan Allah Resulü ama Miraç'ta ne diyor? Cebrail aleyhisselam ey Muhammed artık bundan sonra sen kendin gideceksin. Ben bir adım daha ileri atarsam yanarım diyor. İnsan melekten de üstün ama ruhun hakkını verirse. İşte cami bir varlığız. Meleği de kapsıyoruz, cinni de, her şeytanı da yani hepsi içimizde. Allah-u Teala bizim fıtratımıza, tabiatımıza hep bunlardan birer parça koymuş. Ama bunları kontrol edip melek tarafımızı geliştirirsek ancak kıymeti var. Yoksa bir insanda kurt ruhu, aslan ruhu, parçalama ruhu, tilki ruhu, yılan gibi adam sokma ruhu olabilir. Bu imtihandır. Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Onu ancak hak yerde, bir savaşta, bir cihatta belki... Değil mi? Düşmanla savaşırken belki kullanmamız gerekiyor. Çok böyle kısıtlı bir yerde onu kullanmaya izin var. Muhterem dinleyicilerimiz herhalde bugün vakit doldu biraz Ömer Bey. Evet, bu konu uzun bir konu bence. İnşallah önümüzdeki hafta daha detaylı şekilde
İnşallah
bence konuya girelim. Çünkü ruh konusu bugün hepimizin ihmal ettiği, unuttuğu. Hatta Allah diyor ki değil mi ayette de diyor, biz kendisini unutturuz insana diyor. Unuttuk, kendimizi unuttuk inşallah. Tekrar kendimizi hatırlamamıza vesile olsun diyorum. Buyurun efendim.
Allah-u Teala bizlere bu camiiyet üzere hatta doğru bir akide üzere sabit kılsın inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz bu haftada programımızın sonuna geldik. Hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin'e çok teşekkür ediyoruz izahatlarından dolayı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.